Bilim hayattır. Efendim hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programında sizlerle birlikteyiz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetimde Mert Saraçoğlu ve mikrofon başında ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızda birbirinden kıymetli konuklarımızla beraber bilim, mühendislik ve tıp alanında araştırmacıları bir araya getiren biyomalzemeyi konuşacağız. Sokak röportajları.
Biyomalzeme mi? Hiç duymadım.
Ben daha önce hiç duymadım.
İlaç malzemesi gibi bir şey mi?
Genelde hastanelerde kullanılan, teknisyenlerin anladığı, kullandığı malzemeler geliyor aklıma.
Duymadım hiç.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ Biomaten, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Araştırma Merkezi Üyesi ve Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Hasırcı misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam çok kısa ve net bir soruyla başlamak istiyorum. Biyomalzeme nedir?
Biyomalzeme çalışmayan, hasar görmüş, bozulmuş veya fonksiyonunu yitirmiş olan organ ve dokularımızı tamir etmek için kullandığımız, zaman zaman vücut içine yerleştirdiğimiz veya vücut dışında da olabilen malzemelerdir. Örneğin vücut içine yerleşmiş derken kalp kapakçığı, kalça protezi gibi malzemeler olabilir. Vücut dışında olup da vücutla temas eden malzemeler olarak da örnek kontakt lensleri veya böbrek hastalarının gitmiş olduğu diyaliz makinalarında kullanılan diyaliz membranlarını verebilirim. Bu malzemelerin olmazsa olmaz belli özellikleri taşıması gerekir. Örneğin mutlaka biyo uyumlu olmalı. Ne demek bu biyo uyumluluk? Biyo uyumlu olması hiçbir ters etki göstermemesi vücutla. Alerjik, toksik, kanserojenik etki yapmaması demek. Ayrıca tabii ki amaçlanan hedefe yönelik mekanik özellikleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıması gerekir. Sterilize edilirken bozulmaması ve ekonomik olarak biraz da ucuz olması tercih nedenidir.
Peki hangi malzemeleri biyo malzeme olarak kabul ediyoruz?
Biyo uyumlu olduğu bilinen ve bu ispatlanmış olan hemen hemen her türlü malzeme biyomalzeme olarak kullanılabilir. Örneğin metaller, seramikler, plastikler ki biz bunlara polimer diyoruz ve bunların ikisinin veya üçünün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu amaca yönelik hazırlanmış olan kompozitler. Örnek vermem gerekirse ortopedik amaçla kullanılan titanyum, platin, paslanmaz çelik, altın gibi metaller çok yaygın ve hatta çok eski çağlarda 6. ve 7. yüzyıllarda Mısır ve Fenikelilerin altın telleri düşen dişleri yerlerine tekrar yerleştirmek ve bağlamak amacıyla kullandığı Hipokrat'ın yazılarında belirtilmiş. Seramiklerde en çok kullanılanlar diş hekimliğinde, seramik dişlerin yapımında ve aynı şekilde kompozitler diş hekimliğinde. Ayrıca bu polimerler de çok değişik özelliklerde hazırlanabildiği için çok geniş alanda kullanılıyor. Gerekirse kemik kadar sert veya yumuşak doku deri kadar deri gibi yumuşak ve esnek hazırlanabiliyor. Dolayısıyla yapay deri, yara örtüleri, kalp kapakçıkları, yapay damarlar, kontakt lensler hep plastiklerden hazırlanıyor.
Hocam bu bağlamda en yaygın kullanılan biyomalzemeler ya da en yaygın kullanım alanlarından bahsedebilir misiniz biraz?
En yaygın kullanılan malzemeler ortopedide kullanılan malzemeler. Bunlar biraz aktif spor yapımı veya trafik kazalarının çok artması nedeniyle oluyor. Kemik kırıklarında kullanılan kemik plakaları, kemik çivileri veya vidalar gibi malzemeler çok kullanılıyor. Ayrıca kontakt lens ve intraoküler lens göz içine yerleştirilen mercekler çok yaygın kullanılıyor. Tıkanan damarları açmak için kullanılan stentler, aklıma ilk gelenler, kalp kapakçıkları aklıma ilk gelen. Diğer bir uygulama alanı da biyomalzemelerin kontrollü ilaç salım sistemleri. Bu da şu demek, ilacı normalde biz ya yutuyoruz veya bize iğneyle veriliyor ilaç. Fakat vücuda eğer bunlar nano tanecikler şeklinde verilirse, özellikle kanser gibi hastalıklarda başka herhangi bir dokuya dokunmadan sadece kanser hücrelerine hedeflenen ve orayı tedavi eden sistemler var. İlaç hedefleme veya kontrollü ilaç salım sistemleri dediğimiz sistemler bunlar. Bunlar da biyomalzemeyle yapılıyorlar.
Lens gibi vücudumuzun dışında olan ya da kemik, çivi vidaları gibi vücudumuzun içinde olan, adeta vücudumuzun birer parçasıymış gibi işlev gören bir sürü biyomalzemeden bahsettik. Peki bunların yan etkileri var mıdır?
Vücudumuza giren her malzemenin yan etkisi mutlaka vardır. Metaller örneğin paslanırlar, korozyona uğrarlar zaman içinde. Hele vücut ortamı gibi çok sulu bir ortamda bu kaçınılmaz bir nedendir. Diğer taraftan seramikler mekanik olarak çok güçlü değildir, kırılabilir. Plastikler şekil değiştirebilir. Doku mühendisliğinin en büyük avantajlarından bir tanesi de bu hücreler büyüyüp yapıyı oluştururken kullanılan plastiklerin, polimerlerin zaman içinde vücutça emilmesi ve vücut tarafından atılması, dolayısıyla geride hiçbir yabancı cismin kalmaması. Yani yapay malzeme zamanla yok olurken gerçek doku onun yerini alır. Yan etkiler olabilir ama cerrah arkadaşlarımızın bu malzeme gerçekten gerekli mi hastaya diye artı ve eksileri çok iyi tartması ve ona göre de hastaya uygulama yapması beklenir.
Efendim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ Biomaten, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Araştırma Merkezi Üyesi ve Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Hasırcı konuğumuzdu. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir@trt.net.tr. Efendim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ Biomaten Mükemmelliyet Merkezi Üyesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Vasıf Hasırcı konuğumuz. Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Hocam, öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Biyomalzeme alanının ilaç salımı ve yapay dokular dışında başka yeni alanlara açılımı var mı?
Biyomalzeme alanı bir uygulama alanı. Çeşitli temel bilimlerden ve tıp alanlarından besleniyor. Ama bunun yanında mühendislikten de çok beslenen bir alan. Mesela bizim damar ve benzeri şeyleri yapmak kullandığımız elektro eğirme sistemleri aslında tekstil endüstrisinden transfer edilmiş, aktarılmış, uygulanmış bir yöntem. Bunda çok güzel damar ve benzeri yapılar yapabiliyorsunuz. Son yıllarda MEMS teknolojisi çok ciddi katkı yapmaya başladı. Nerede katkı yapmaya başladı? Özellikle yüzeyle hücrelerin ya da dokunun etkileşiminde önemli bir yer kazanmaya başladı. Burada mikro ya da nano düzeyde yüzeyleri taklit edebiliyorsunuz ya da kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Ve bunların üstüne doku ya da onların daha küçük temsilcisi hücreleri koyup nasıl davranıyorları çalışabiliyorsunuz. Bunu çalışırken bu size daha iyi implant yapmayı ya da üzerinde bakteri vesaire birikmemesini sağlayacak, onları itecek yüzeyleri tasarlamayı da öğretiyor. Ve biz nano düzeyli yüzeyleri yapmaya başlayınca o zaman hücrelerin yüzeydeki etkileşimi daha yakından inceleme fırsatı bulmaya başladık. Bu arada bir gözlemimiz oldu, bizim de oldu. Bu düşük mikro ya da nanonun yüksek boyutlarında yani milimetrenin binde biri civarındaki boyutlarda. Hücrelerin çekirdeklerinin bizim tasarladığımız yüzeylerde şekil değiştirdiğini gördük. Bu tabii kendi başına çok önemli bir şeydi. Evet, yani bir fiziksel yüzey var. Üzerine hücre koyuyorsunuz. Ama burada gördük ki farklı hücre tipleri farklı davranış gösteriyor. Örneğin ve özellikle de kanserli hücrelerin çekirdeklerinin çok daha esnek olduğunu gördük. Örneğin bir daire ya da elips şeklinde düşünebileceğiniz bir hücre çekirdeği bir nano küp üstüne konulduğunda yavaş yavaş aşağı kayıp C şeklinde bunu sarabiliyor. Ama bunu normal sağlıklı bir fibroblast gibi bir hücreyi koyduğunuzda bu buna direniyor ve yüz tepede silindirik bir şekilde veya eliptik bir şekilde eskisi gibi durabiliyor. Bu bize bir fikir verdi. Dedik ki bu şeyle hücrelerin kanserliliğiyle sağlıklılığı arasındaki ilişkiyi bu yüzeyler sayesinde biz görebiliriz. Bunun sayesinde şekile bakıp hücrelerin kanserlilik oranlarını kestirme şansına sahip olduk. Bu bize bunu bir tarama, yani ciddi bir analiz değil ama bir ön tarama fırsatı yarattı.
Hocam peki ülkemizde yüksek katma değerli biyomalzeme üretimi ne durumda? Sizin bu konuda fikirleriniz nelerdir?
Bu çok güzel bir soru, yerinde bir soru. Çünkü ülkemizde ben Ankara'daki Ostim'deki medikal sektörle de diyalog içindeyim. Çok takdir ediyorum yaptıkları çalışmaları. Ama en büyük kısıtlama bizim alanın ürünlerinin bir buzdolabı gibi laboratuvarda geliştirip doğrudan piyasaya sürememenizden kaynaklanıyor. Bizim çok uzun biyo uyumluluk testleri ve etki değerlendirme testleri yapmamız lazım. Nedir? Bir malzeme eğer vücuda girecekse mutlaka onun hücre kültüründe, hatta daha öncesi sulu laboratuvar koşulunda test edilmesi lazım. Toksik olabilecek, zararlı olabilecek bir molekül salıyor mu ortama? Bunu hücre düzeyinde de yapmak lazım.
Peki hocam, sizden kısa bir cevap rica ediyorum.
Buyurun.
Gençlere ve bu sektöre sizin önerileriniz nelerdir?
Çok klasikleşmiş bir şey. Endüstri, üniversite etkileşimleri, bunun hızlanması gerekiyor. Bunun düzeyinin artması gerekiyor. Bu yönde destekler maalesef yetersiz. Türkiye'de parasal kaynaklar çok dar sayıda veya az sayıda kaynaktan veriliyor. Bu tabii araştırmaların desteklenmesini engelliyor. Ama buna rağmen ben bu alanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve görüyoruz da, istatistikler de bunu gösteriyor. Türkiye çok doğru bir yerde. Bir tarafında İran ve Orta Doğu var ki onların gelişmişlik düzeyleri bizim ürünlerimize muhtaç hale getiriyor. Bir yandan Balkanlar var ki yine Orta Avrupa'ya kadar onların büyük ihtiyaçları var. En basitinden bu pazarlar bizim sanayimize açık. Eğer biz bu yüksek katma değerli ürünleri sağlayabilirsek eminim onlar çok başarılı olacaklar. Zaten oluyorlar. Gençler için ise Türkiye'de eğitim neredeyse bedava. Ve çok iyi kaliteli eğitilmiş insanlarımız var, öğretim üyeleri ve gençler geliyor. Dolayısıyla bu alana gelsinler. Her türlü alandan, bilgisayarcısı, biyoloğu, kimyacısı, çok interdisipliner alan, gelsinler. Burada çok çalışma fırsatı ve kendilerini tatmin etme fırsatı bulacaklar.
Peki hocam, çok teşekkürler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ Biomaten Mükemmelliyet Merkezi Üyesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Vasıf Hasırcı konuğumuzdu. Kendisine değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
Bilim Hayattır programı devam ediyor. Efendim, beyin, sinir ve omurilik cerrahı, Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Semih Keskil konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Şununla başlamak istiyorum. Medikal cihazların ve biyomalzemelerin hastalarda kullanımında artı ve eksi yanlar neler?
Şimdi yaptığım iş itibariyle hani böyle artılardan bahsetmeyi daha çok tercih ederiz. Çünkü eksilerden hoşlanmayız. Yani artılardan bahsedecek olursam 30-35 yıldır bu işi yapıyorum. 30 yıl önce elimizde olmayan pek çok teknolojik olanak var artık. Yani onlar sayesinde benim hayatım çok daha kolay, hastalarımın hayatı daha kolay. Saatlerce süren ameliyatları çok daha kısa sürelerde yapabiliyorum. Yani bunlar beni mutlu eden şeyler. Ama tabii ki eksileri yok mu? Olmaz olur mu? Yani kullandığımız hiçbir şey Tanrı yapımı değil. Yani insan yapımı şeyler. İnsan yapımı şey bozuluyor. Yani o bırakın doğanın milyonlarca yıl uğraşıp ürettiği bir mekanizma bile bozulabilirken insanın yaptığı bir şeyin bozulmamasını beklemek hakikaten akla aykırı.
Bu bağlamda o zaman şundan da bahsedebiliriz zannediyorum. Bu sektörün bazı belli beklentileri var. Hastaların bazı beklentileri var. Doktorların bazı beklentileri var.
Tabii herkesi memnun etmek çok mümkün değil ama bizim öncelikli amacımız hani hasta memnuniyeti. Hastamız memnun olsun isteriz. Yani yüzü gülen bir insan sağlamak en büyük hedefimiz. Hastalar doğal olarak onlarda kullanılan bir takım malzemelerin işte ne bileyim kemiğine konan bir vidanın veyahut da gözüne takılan bir lensin ya da ne bileyim işte kafa beynine takılan bir şantın ömür boyu çalışmasını bekliyorlar veyahut da bir gün bizim tarafımızdan çıkarılmasını bekliyorlar. En çok bana sorulan soru o. Bunu ne zaman çıkaracaksınız hocam? Ha, hiçbir zaman çıkarmayacağım. Çünkü biz hiçbir şeyi insanlardan çıkarmak amacıyla takmıyoruz. Biz koyduğumuz her şeyi sonsuza kadar yani insan ömrüyle kıyaslandığında sonsuza kadar dayansın diye koyarız. Maalesef bir sürü şey o kadar dayanmıyor. Yani az önce hocalarım anlattılar. Bunlar metalden yapılma olsun, polimerden yapılma olsun, dejener olabilen, bozulabilen bir şeyler. Biz bir şey çıkarıyorsak olsa olsa onu değiştirmek için ya da daha iyisini, daha gelişmişini takmak için çıkarıyoruz. Yoksa koyduğumuz hiçbir şey çıkarmak gibi bir amacımız yok. Yani hastaların birinci beklentisi bu oluyor. Bunu benden ne zaman çıkaracaksın? İkinci beklenti yani bu bende ömür boyu kalacak mı? Bunun bana bir zararı olur mu? Hiçbir ülkede yani dünyanın artık hiçbir yerinde bir insana zararı olabilecek herhangi bir şey bir insana kullanamazsınız. Yani artık öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani endüstrinin ve doktorların karşısındaki önemli sıkıntılardan biri de o. Bunlar muhakkak ki insan vücuda uyumlu şeyler. Yani zararı olan hiçbir şey takmayız biz.
Peki bu medikal cihazlar ya da biyomalzemelerin bedende, canlı bedende kullanımı üçünü de tatmin ediyor mu? Sektörü, hastaları ve doktorları?
Biz istiyoruz ki mesela kullandığımız malzemeler hani doğaya çok uygun olsun. Doğaya uygundan şunu kastediyorum. Mesela insanın kemiği kırıldı, kemiğine vidalar koyuyoruz. Vida metal. Halbuki insanın kemiğiyle metal arasında yani sertliği, yumuşaklığı o kadar çok fark var ki. Yani kemiğe uzağından yakından geçen bir metal yok. Yani biz istiyoruz ki öyle şeyler olsun ki mesela insan kemiğine mümkün olduğu kadar yakın olsun. Hani biyomimetik diye bir kavram var. Biyomimetik şey demek, doğayı taklit etmek demek. Bir sürü önemli keşiflerin altında biyomimetik var. Mesela bu ayakkabıların cırt cırtlı bağları mesela işte çoraplarımıza takılan o pıtraklardan üretilmiştir. Yani doğayı taklit ettiğiniz zaman çok mükemmel şeyler geliştiriyorsunuz. O yüzden doktorların beklentisi hakikaten doğayı taklit eden yani doğal malzemeden hatta az önce hocamın anlattığı gibi insanın kendi hücrelerinden, kendi dokularından aynısından yapılan bir şey üretilmesi. Yani hani doktorların beklentisi bu gerçekten. Yani doğala en yakın yaptığınız şey en uzun süre yaşayacak demektir. Çünkü doğa dediğimiz milyarlarca yıldır bir sürü deney yaparak onu geliştirdi. Yani sizin laboratuvarda 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda yaptığınız deneyi milyarlarca yıllık bir deneyimle kıyaslamanız mümkün değil gerçekten. O yüzden yapılacak şey hakikaten doğayı taklit etmek. Endüstrinin beklentileri tabii sonuçta endüstri az önce Vasf Hoca'nın da sözüne ettiği gibi dünya kadar paralar harcanıyor. Bir takım şeyler çıkarılıyor ve bizim bunları kullanmamız bekleniyor. Şimdi oradaki sıkıntı doktorlar maalesef çok tutucu insanlar. Biz hakikaten çok tutucuyuz, çok geri kafalıyız. Yeniliklere hiç uyum gösteremeyiz. Çünkü insan sağlığı uğraştığınız zaman maceraya giremezsiniz, risk alamazsınız. Biz böyle hep 100 yıldır kullanılan, 30 yıldır bildiğimiz şeyleri, teknikleri falan kullanırız. Yeniliklere ayak uydurmamız için o Kuhn'un dediği gibi paradigmanın değişmesi gerekiyor. Yani bir doktor grubu ölüyor mesela, yeni gelen doktorlar farklı uygulamalar yapmaya başlıyorlar. Adeta böyle ki hocalarımızdan, bizi yetiştiren insanlardan çok etkilendiğimiz için yeniliklere ayak uydurmakta güçlük çekiyoruz. O yüzden teknoloji, yani endüstri bir teknoloji geliştirdiği zaman filan doktorların uyum hızını da göz önüne almalı. Yani öğrenme hızını ve yeniye ayak uydurma hızını da göz önüne almalı.
O zaman konuyu biraz daha yakına ülkemize çekelim. Türkiye'nin bu alanda yaşadığı kendisine özgü sorunlar var mıdır?
Olmaz olur mu? Sonuçta tabii biz yani çok zengin bir ülke değiliz. İşte gelişmekte olan ya da az gelişmiş, nasıl tarif ederler ekonomistler bilmiyorum. Benim konum da değil zaten, ama bir fiyat problemi var. Yani kullandığınız her şeyin bir fiyatı var. Fiyat çok önemli bir şey, anlatabiliyor muyum? Mesela biz bundan 10 sene önce Türkiye'de bulunan bazı malzemeler şimdi Türkiye'de bulunmadığı için kullanamıyoruz. Çünkü neden? Çok pahalılarmış efendim.
Hocam, kısa bir soru sormak istiyorum son olarak. Sizin bu biyomalzeme ve medikal cihazlar alanının geleceğine dair öngörüleriniz nelerdir?
Ben son kullanıcıyım. Yani bu malzemeleri kullanan insanım. İnsanlar üstünde kullanıyorum. Yani insana dokunuyorum. Kanlı bir şekilde dokunuyorum kimi zaman. O yüzden yani herkesin beni gözetmesini istiyorum açıkçası. Yani benim hayal ettiğim malzemeler üretilsin. Hayal ettiğim her şeyi kullanabileyim. Yani benim önüm açılması gerekiyor. Çünkü teknoloji çok önemli. Alet işliyor, el övünüyor. Gerçekten. Elimde hiçbir şey yoksa ben bir hiçim ya. Hiçbir şey yapamam.
Efendim, beyin, sinir ve omurilik cerrahı, Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Semih Keskil konuğumuzdu. Hocam, katkılarınız için çok teşekkürler.
Ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz ve konuşma şansı verdiğiniz için böyle seçkin bilim adamlarının yanında. Çok teşekkürler.
Efendim, bugün birbirinden değerli konuklarımızla bilim, mühendislik ve tıp alanında araştırmacıları bir araya getiren biyomalzemeyi, biyomalzemenin ne olduğunu, kullanım alanlarını ve ülkemizdeki durumunu konuştuk. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Bilim Hayattır.